Ayrım 5.
Sayfa 66. İnsanların büyük bir bölümü kendisine daha çocuklukta öğretilen inanç öğretisinin kendisinde sanki hiç bozulmadan varlığını devam ettirdiğini zanneder. Oysa ki aslında bu öğretiyi, o inancı çoktan kaybetmiştir. Bu durum insanların çok büyük bir çoğunluğunda sanırım aynıdır. Elbette bizim gibi eğitim görmüş insanlardan, yani kendi kendine karşı samimi davranan insanlardan bahsediyorum. Yoksa inandıkları dinlerini dünyevi amaçlarına alet eden insanlardan değil. Aslında bu tip insanlar gerçek inançsızdırlar. Çünkü inanç onlar için herhangi bir dünyevi amaca ulaşmak için araç durumundadır. Buysa şüphesiz ki asla inanç değildir. Bazı insanlar bilginin ve hayatın ışığının yıktığı o çürük binanın kalıntılarını çoktan silip süpürmüş, bazıları ise bunu henüz fark edememişlerdir. Evet, Allah'a inanıyordum. Daha doğru söylemek gerekirse Allah'ı inkar etmiyordum. Ama nasıl bir Allah'a inanıyordum? İşte bunu anlatamazdım. Yalnızca kendi adıma tek gerçek olduğuna inandığım şeyi, ulaştığım bu gerçek bilgiyi yazılarımda diğer insanlara öğretiyordum. Yani benim şimdi sürdürdüğüm gibi yaşamak gerektiğini ve insanın en rahat yaşadığı yerin ailesinin yanı olduğunu anlatıyordum insanlara. Yaşantım böyle sürüp gidiyordu. Fakat yaşantımın bu akışa girmesinden 5 yıl sonra tuhaf bir şeyle karşılaştım. Bazı anlarda zihnimi birdenbire kuşkular sarıyordu. Sanki yaşam böyle anlarda duruyor, zaman akmıyordu. Nasıl yaşamam, ne yapmam gerektiğini bilmiyor gibi oluyordum. Dengemi yitirdim ve melankoliye düştüm. Fakat bu durum kısa bir süre sonra geçti. Yaşantımı kaldığı yerden yine eskiden olduğu gibi sürmeye başlamıştım ki bu kuşku anları daha sık, hem de öncekine göre çok daha yoğun bir halde tekrar etmeye başladı. Hayatımın durduğu bu anlarda hep aynı sorular ortaya çıkıyordu. Niçin? Peki ya sonra ne olacak? Başlangıçta bunların anlamsız, saçma sorular olduğunu düşündüm. Sanıyordum ki bunların cevapları belli, ortada olan cevapları var ve ben bu cevaplara kolayca ulaşacağım. Her şeyden önce bu soruların çözümüyle uğraştığımda meselenin ortadan kalkacağını düşünüyordum. Fakat bununla uğraşacak zamanım yoktu. Eğer günün birinde canım isterse cevapları bulabilirdim diye düşünüyordum. Ancak sorular gittikçe daha sık ortaya çıkmakta ve çoğalmaya başladılar. Üstelik bu sorular cevaplarını bulmanın çok güç olduğu sorulardı. Durmadan aynı yere düşen noktalar gibi bu cevapsız sorular da kara bir leke halinde toplanıp büyüyordu. Bir iç hastalık nedeniyle acı çeken bir insanın hali nasılsa benim halim de öyleydi. Önce hastanın önem vermediği küçük işaretler belirir, sonra bu işaretler gittikçe daha sık tekrarlanır ve zamanla kurtulmanın imkansız olduğu bir ıstırap haline gelir. Acı giderek büyür ve hasta düşünmeye vakit bulamaz olur. O zaman şunu fark eder ki, kendisinin sağlık içinde yaşarken pek fazla önemsemediği şey, aslında dünyada onun için en önemli olan şeydir, yani ölümdür. Yaşantım sanki durmuştu. Sadece nefes alıyor, yiyor, içiyor ve uyuyordum. Ancak bunları yapıyorum diye yaşadığımdan bahsetmem mümkün değildi. Çünkü ruhumu rahatlatacak ve aklımı tatmin edecek bir arzum yoktu. Aslında şunu da çok iyi biliyordum ki bir arzum olduğunda onu gerçekleştirsem de gerçekleştirmesem de sonunda bir şey değişmeyecekti. Yaşamayı sürdürüyordum. Ama bu sadece yaşam fonksiyonlarımı sürdürmekten ibaretti. Bir uçurumun başına gelmiştim ve önümde yok oluştan başka bir şey olmadığını çok iyi görüyordum. Ulaştığım sonuca kayıtsız kalmam imkansız olduğu gibi, önümde yalnızca acı ve gerçeğin durduğunu görmemek için gözlerimi kapatmam da imkansızdı. Yaşadığım tam bir perişanlıktı. Bir seyyahla onun çölde karşılaştığı yırtıcı hayvanları anlatan o şark masalını kim bilmez ki? Seyyah yırtıcı bir hayvandan kurtulmak için kendini kurumuş bir kuyuya atar. Tam o anda kuyunun dibinde onu yutmak için ağzını açmış bekleyen bir ejderha görür. yırtıcı hayvan tarafından parçalanmamak için yukarı çıkmaya cesaret edemeyen ama ejderha tarafından yutulmamak için aşağıya da atlayamayan bu zavallı seyyah, kuyunun duvar taşları arasında boy vermiş bir dalı yakalar ve ona sımsıkı tutunur. Az sonra elleri uyuşmaya başlar ve kendisini her iki tarafta bekleyen felaketin kucağına düşeceğini anlar, ancak dala hala sımsıkı tutunmaktadır. O sırada birkaç farenin onun tutunduğu dalın çevresinde dolaşmakta ve dalı kemirmekte olduğunu görür. Dal kopacak ve o da canavarın ağzının ortasına düşecektir. Seyyah bunu görünce kurtulma ümidinin artık hiç kalmadığını anlar, çaresizlik içinde çevresine bakarken dalın yapraklarında bal damlaları görür. Dilini uzatır ve bunları yalamaya başlar. İşte ben de aynen bu seyyahın benzeriydim. Ölüm ejderhasının kaçınılmaz bir şekilde beni beklediğini, beni parçalamaya hazır olduğunu bildiğim halde, son bir ümitle hayatın dallarına tutunuyordum ve bu azaba niye düştüğümü de aklım bir türlü almıyordu. Bana o güne kadar teselli vermiş olan balı yalamayı deniyordum. Ancak bal artık tat vermez olmuştu. Ölüm ejderhası ağzını açmış beni yutmak için beklerken, yaşamın kemirgen fareleri de tutunduğum dalı kopartmaya çalışıyorlardı. Bense artık sadece kendilerinden kaçamayacağım o ejderha ile fareleri görüyor, gözümü onların üzerinden ayıramıyordum. Üstelik bu bir masal değildi, gerçeğin ta kendisiydi. Bu aksinin ispatlanamayacağı ve herkesin algılayabileceği bir gerçektir. Soru: ne için yaşıyorum? Cevap: sonsuz büyük mekanda, sonsuz zaman içinde, sonsuz küçük parçacıklar, sonsuz küçük bileşimler içinde değişirler ve sen eğer bu değişimlerin yasalarını kavrayamamışsan, yeryüzünde niçin yaşadığını da kavrayamamışsındır. Aynı şekilde düşünce anında kendi kendime şöyle diyordum: bütün insanlık, onu yöneten manevi ilkelere ve ideallere dayanarak gelişiyor. Bu idealler dinlerde, bilimlerde, sanatlarda, devlet şekillerinde ifadesini buluyor. Bu idealler gittikçe yükselmekte ve insanlık da gittikçe daha yüksek mutluluğa tırmanmaktadır. Ben de insanlığın bir parçasıyım. Bu nedenle benim görevim, insanlığın ideallerini öğrenmek ve bunların gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Zihin gücümün zayıf olduğu sıralarda bu cevapla yetindim. Ancak yaşamın sorusu içimde bütün netliğiyle uyanır uyanmaz bu teoride birdenbire yıkılıverdi. Bilimlerin insanlığın küçük bir bölümünün araştırılmasından çıkardığı ve genel geçer sonuçlar olarak sunmaya çalıştığı vicdansız vurdum duymazlığıyla insanlığın ideallerinin yer aldığı bu felsefenin birçok yönünün karşıtlıklar yanı olması bir yana, bu felsefenin aptalca demeyeyim ama şaşılacak noktası şuydu: her insanın karşısına çıkan ben neyim ve ben niçin yaşıyorum ya da benim görevim ne sorularını cevaplandırmak istiyorsak önce şu soruyu çözmemiz gerekiyor. Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde çok küçük bir parçasını bildiğimiz o bütünün ve insanlığın varlığının anlamı nedir? İnsan bunu yanıtlayabilmek için öncelikle bu bahsi geçen sırlarla dolu insanlığı, yani daha kendini bile kavrayamamış insanlardan kurulu insanlığın ne olduğunu kavramak zorundadır. Kendine nasıl yaşamalıyım sorusunu samimiyetle soran insan, deneysel bilimlerin bu soruya verdiği sonsuz evrendeki zaman ve birleşme imkanları bakımından sonsuz parçacıkları araştır, sonra kendi hayatını anlayacaksın şeklindeki cevapla nasıl tatmin olmuyorsa, aynı insan şu cevapla da yetinmeyecektir: başlangıcını ve sonunu hiç bilmediğimiz ve belki de en küçük parçacığını bile tanımadığımız insanlığa ait bütün yaşam anlayışlarını araştır, işte o zaman kendi yaşamının anlamını kavrayacaksın. Hiç olabilmek için. Hastalık, yaşlılık ve ölümü hiç görmemiş ve onların ne olduğunu bilmeyen genç, mutlu prens, Sakya Muni, bir gezinti sırasında görünüşü perişan, dişleri dökülmüş, salyaları akan bir ihtiyara rastlar. O zamana kadar ihtiyarlığın ne olduğunu bilmeyen prens, şaşkınlık içinde arabacısına bunun ne olduğunu, adamın nasıl olup da bu acınası ve itici hale düştüğünü sorar. Bunun bütün insanların ortak kaderi olduğunu, kendisi kral oğlu olsa bile aynı şeyin kendi başına gelmesinin de mukadder olduğunu öğrenince gezisine devam edemez ve bu konuda düşünmek için geri dönmek ister. Tek başına bir köşeye çekilerek günler boyunca düşünür ve anlaşılan sonunda bir teselli bulur. Çünkü yine keyifli ve mutlu olarak geziye çıkar. Bu defa karşısına vücudu şişler içinde, güçsüz ve gözlerinin feri sönmüş bir hasta adam çıkar. O güne kadar hastalığı hiç bilmeyen prens arabayı durdurur ve arabacıya bunun ne olduğunu sorar. Bunun hastalık olduğunu, herkesin başına gelebileceğini, sağlıklı ve mutlu bir kral oğlu olan kendisinin bile aynı hastalığa yakalanabileceğini öğrenince yine neşesini ve cesaretini kaybeder, geri dönmeyi emreder. Daha önce olduğu gibi yine düşüncelere dalarak teselli arar. Aradığı teselliyi yine bulur ki üçüncü kez gezintiye çıkar. Bu üçüncü gezisinde yine bir manzara ile karşılaşır. Bir şeyin insanlar tarafından taşınmakta olduğunu görür. Arabacıya sorar. Bu nedir? Bir cenaze efendim. Cenaze ne demek? Bu herkesin sonudur. Prens ölüye yaklaşır, örtüyü açar ve yüzüne bakar. Şimdi ne yapacaklar onu? Onu gömecekler. Niye? Çünkü artık kesinlikle canlanmayacak ve gelecekte ondan sadece pis bir koku ve kurçuklardan başka hiçbir şey kalmayacak. Ve bu insanların kaderi öyle mi? Benim de mi? Beni de mi gömecekler? Benden geriye de pis bir kokudan başka bir şey kalmayacak öyle mi? Beni de kurçuklar mı yiyecek? Evet. Geri dönelim. Artık gezmek istemiyorum ve bir daha da bunu istemeyeceğim. Sakyamuni bu defa bir teselli bulamadı ve yaşamın en büyük dert olduğu sonucuna vardı. Bütün gücünü kendini ve başkalarını bundan kurtarmaya harcadı. Yaşamdan öyle kurtulsunlar ki ölümden sonra da hiçbir biçimde tekrarlanmasın ve yaşam kökünden kazınmış olsun. Yaşamın sorusuna cevap verdiği zaman insan bilgeliğinin kesin cevapları bu doğrultudadır. Sokrates, maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz der. Schopenhauer, hayat olması gereken bir şeydir ama bir derttir. Hiçliğe geçiş ise hayattaki tek mutluluktur der. Hazreti Süleyman, dünyadaki her şey, delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk, sevinç ve acı, bunların hepsi boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında hiçbir şey kalmaz ve bu saçmadır der. Bu da ıstırabın, acının, güçten düşmenin, ihtiyarlığın ve ölümün kaçınılmazlığının bilinciyle yaşanmaz. İnsan kendini hayattan, hayatın her imkanından kurtarmak zorundadır der. Bilimlerin içinde dolaşmam beni çaresizlikten kurtarmadığı gibi bu çaresizliğimi daha da artırdı. Bu bilimlerden biri yaşamın sorusuna hiç cevap vermedi. Bir başka bilim ise diğerinin tersine soruma doğrudan cevap vererek benim çaresizliğimi onayladı ve bana gösterdi ki ulaştığım sonuç benim yanlışlığımın, benim hastalıklı ruh halimin meyvesi değil. Yani benim doğru düşündüğümü ve insanlığın dahileriyle aynı sonuçlara vardığımı onayladı. Bunda yanılma yok. Her şey boş ve ölüm yaşamdan çok daha iyi. İnsanın yaşamdan kendini mutlaka kurtarması gerek. Hiç doğmamış olanaysa ne mutlu. Bilinmeyeni bulmak. Çözümü bilimde bulamamıştım ve bu çözümü yaşamda aramaya başlamıştım. Umudum onu çevremdeki insanlarda bulabilmekti. Böylece insanları gözlemlemeye başladım. Beni çaresizliğe sürükleyen bu sorulara karşı diğer insanların nasıl tavır takındıklarını merak ediyordum. Peki öğrenim seviyeleri ve yaşam tarzlarıyla bana benzeyen bu insanlar nasıl bir cevap bulmuşlardı? Gördüm ki benim çevremdeki bu insanlar içinde bulunduğumuz bu korkunç durumdan kurtarmak için 4 farklı çıkış yolu bulmuşlardı. Birinci çıkış yolu bilgisizlik yoluydu ve bu yol şundan ibarettir. Hayatın bir bela ve saçmalık olduğunu bilmemek ve kavramamak. İkinci çıkış yoluysa epikürcü çıkış yoluydu. Bu düşüncenin esası şuydu. İnsan hayatın umutsuzluğunu bilse de onun sunduğu nimetleri tatmaktır. Benim çevremdeki insanları çoğunluğu yaşama imkanını ancak böyle buluyordu. İçinde bulundukları şartlar onların dertten çok nimet kazanmasını sağlıyor ve ahlaki duyarsızlıkları sayesinde unutma imkanı buluyordu. Bu ahlaksızlık ve duyarsızlıklarına rağmen iyi durumda olmalarıysa sadece bir rastlantıdır. Çağımız insanların büyük çoğunluğu böyle düşünmekte ve böyle hissetmektedir. Bu insanlardan bazılarının düşünce ve hayal güçlerinin felcini bir felsefe diye ilan etmeleri ise bu insanları yaşamın sorusunu görmemek için balı yalamayı sürdürenler grubundan ayırmaz. Benim bu insanlara uymam da mümkün değildi. Onların hayal gücünün duyarsızlığı bende olmadığı için yapay olarak da bunu sağlayamazdım. Gözlerimi onları bir kere görmüş olan herhangi bir insan gibi farelerden ve ejderhadan çeviremezdim. Üçüncü çıkış yolu güç ve enerjinin yoluydu. Esası şuydu. İnsan hayatın dert ve saçmalık olduğunu anlayınca onu yok etmelidir. Dördüncü çıkış yoluysa zayıflık yoluydu ve bunun esası şuydu. İnsan yaşamın dert ve saçmalık olduğunu kavradığı ve bu yaşamdan bir şey çıkmayacağını bildiği halde onu sürdürmeye son veremez. Bu grubun insanları ölümün hayattan iyi olduğunu bilirler. Fakat onlar yanılgılarına bir an önce son verecek, kendilerini öldürecek akıllıca davranma gücüne sahip olmadıkları için sanki bir şeyler bekliyor gibi davranırlar. Bu zayıflığın yoludur. Çünkü eğer ben daha iyi olanı biliyorsam ve buna gücüm de yetiyorsa kendimi daha iyi olana vermekten neden geri kalacaktım? İşte ben bu gruptaydım. Benim grubumun insanları kendilerini o korkunç çelişkiden çeşitli şekillerde kurtarıyorlardı. Aklımı ne kadar zorlasam da bu dördüncü çıkış yolunun yanına bir beşinci yol koyamıyordum. Sadece bazı çareler vardı. Bu çarelerden biri yaşamın saçmalık ve dertlerden oluştuğunu, boş olduğunu ve bu yaşamı sürdürmemenin daha iyi olduğunu kavramaktı. Fakat bunu bilmemek benim için mümkün değildi. Bunu bir kez görmüştüm ve bilmezlikten gelemez, gözlerimi bundan çeviremezdim. İkinci çare, hayatı olduğu gibi kabullenmek ve geleceği düşünmemektir. Ancak ben bunu da yapamazdım. İhtiyarlık, acı ve ölümün var olduğunu bildiğim halde Sakyamuni gibi ava gidemezdim. Yaşam gücümün çok güçlü olmasına rağmen kısa bir süre için bana zevk veren anlık tesadüflerden hoşlanmıyordum. Üçüncü çare, yaşamın bir bela ve bir delilik olduğunu anladıktan sonra ona son vermek, intihar etmekti. Bunu kavramıştım ama sebebini ben de bilmem, kendimi öldürmeyi hiç denemedim. Dördüncü çare ise, Hazreti Süleyman'ın ve Schopenhauer'un durumunda yaşamak, yaşam denilen şeyin bana yapılan aptalca bir şaka olduğunu bilmek ama yine de yaşamaktır. Yıkanmak, giyinmek, yemek yemek, konuşmak, hatta kitap yazmaktır. Bu benim için iğrenç bir şeydi, acı ve ızdırap doluydu. Ama yine de bu şekilde yaşamamı sürdürdüm. Aklım, yaşamın akılsızca bir şey olduğunu kabul etmişti. Eğer daha yüksek bir akıl yoksa ki yoktur ve varlığı hiçbir şeyle ispatlanamaz, o halde bence akıl, yaşamın oluşumunu meydana getirir. Akıl olmasa benim için yaşam da olmaz. Fakat bu akıl, eğer yaşamın sebebi ise yaşamı nasıl inkar edebilir ki? Ya da tam tersine yaşam olmasa benim aklım da olmaz. Yani akıl yaşamın yaratığıdır. Yaşam her şeydir. Akıl yaşamın meyvesidir ve bu akıl bu yaşamı inkar etmektedir. Bu noktada doğru olmayan bir şeyin var olduğunu hissediyorum. Yaşamın boş olduğunu gözlemlemek öyle büyük bir akıllılık değil. Bu düşünce en eski çağlardan beri dile getirilir, hem de en basit insanlar tarafından bile. Fakat bu insanlar yine de yaşamışlardır ve yaşıyorlar. Herkes nasıl oluyor da yaşamayı sürdürüyor ve yaşamın akla uygunluğundan bir an olsun şüphe etmiyor, bunu anlayamıyorum. Bilgelerin bilgelikleriyle onaylanmış olan bilgim bana şunu göstermişti ki, dünyada var olan canlı cansız her şey son derece bilgeceydi. Yalnızca benim durumum çok aptalcaydı. Bu ahmaklar, yani insanların büyük bir çoğunluğu, dünyadaki canlı cansız tüm varlıkların yapısı hakkında en ufak bir şey bile bilmeden yaşıyorlardı. Fakat sonuçta bu insanlar yaşıyorlardı ve yaşamlarının da son derece akla uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna inanıyorlardı. Bütün bu düşünceler aklıma şu soruyu getirdi. Ya henüz bilmediğim bir şey varsa? Cehalet de işte aynen böyle çalışır. Cehalet hep aynı şeyi söyler ve eğer bilmediği bir şey karşısına çıkarsa onun saçma olduğunu söyler. Aslında insanlık bir bütündür. Yani yaşamış olan ve yaşayan tüm insanlar sanki hayatın anlamını kavramış gibi davranırlar. Çünkü onu kavramamış olsalardı yaşayabilmiş olamazlardı. Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da yine de yaşamın anlamını öğrenmeyi bahşetmedi bize. Yaşayan bütün insanlar, milyonlarca insan yaşamın anlamından hiç şüphe etmiyor. En karanlık çağlardan bugüne gelinceye kadar yaşamın boş ve anlamsız olduğunu bana da ispat eden o görüşleri tanıyan tüm insanlar buna rağmen yine de yaşamış ve yaşama yine de bir anlam vermişlerdir. Benim içimdeki ve çevremdeki her şey, maddi ve maddi olmayan ne varsa hepsi onların yaşam hakkındaki bilgilerinin meyvesidir. Zekamın bu yaşamı yargılama ve lanetleme yarayan araçları benim tarafımdan değil, onlar tarafından meydana getirilmiştir. Ben doğdum, eğitildim, büyüdüm. Onlar demiri yeryüzüne çıkardı ve işledi. Onlar ormanı açmayı öğretti. Onlar İnekleri ve atları ehlileştirdi. Onlar ekin ekmeyi öğretti. Onlar birlikte yaşamayı öğretti. Onlar yaşantımızı sağlam biçime soktu. Onlar bana düşünmeyi, konuşmayı ve yazmayı öğretti. Yiyip içmem, giyinmem ve ders görüp eğitilmem onlar sayesinde oldu. Onların eseri olan ben, yine onların düşünce ve sözleriyle düşünerek onlara diyorum ki, bunların hepsi boş ve anlamsızdır. Bunda bir yanlışlık var diyordum kendi kendime. Fakat bu yanlışlık neydi? İşte onu bulamıyordum. Yakınımdaki insanların oluşturduğu dar çevreye baktığımda o soruyu anlamayan birçok insan görmüştüm. Soruyu anlamış ya da anlamaya çalışan birçok insansa yaşamın sarhoşluğu içinde onu susturmuştu. Diğer yandan onu anlayan ve yaşamlarına son verenlerle ne kadar kaçmaya çalışsalar da en sonunda onu anlayan ve yaşamlarını çaresizlik içinde sürdürme zayıflığını gösterenler de vardı. Bu tahsilli, zengin ve avare insanlardan oluşan benim de dahil olduğum dar çevrenin bütün bir insanlık demek olduğu yanılgısı içinde yaşamıştım. Bir zamanlar yaşamış ve şimdi yaşamakta olan milyonlarca insan, birer insan değil, sanki bir tür hayvandı. Allah'la birleşme. Tahsillilerin ve bilgelerin temsil ettiği şekliyle, yani akıl yoluyla elde edilen bilgi, yaşamın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın büyük bir bölümü ise bu anlamı akla dayandırmamış bilgide görmektedir. Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır. Yani benim reddetmem gerektiğine inandığım inanç, bir ya da üçlü bir tanrıya, dünyanın altı günde yaratılmış olduğuna, şeytana, meleğe ve benim aklımı kaybetmediğim sürece kabul edemeyeceğim her şeye duyulan inanç. İçinde bulunduğum durum dehşet vericiydi. Biliyordum ki akla dayalı bilgi yolunu izlediğimde yaşamı inkardan başka bir şey bulamayacaktım. Akla dayalı bilgiden çıkan sonuç da şuydu. Hayat bir beladır ve insanlar bunu bilirler. Yaşamamak insanların kendi elindedir. Fakat onlar yine de yaşadılar ve yaşıyorlar. Ben de hayatın anlamsız bir şey, bir bela olduğunu çok iyi bildiğim halde yaşadım ve yaşıyorum. Yaşamın anlamını kavramak için kendimi akıldan kurtarmalıyım. Yani bu anlam olmadan var olamayan akıldan. İnançtan çıkabilecek en iyi sonuç işte buydu. İçine düştüğüm çelişkilerle beraber iki yol açılıyordu önümde. Ya benim akla yatkın dediğim şey benim düşündüğüm kadar akla yatkın değildi ya da bana saçma görünen şey düşündüğüm kadar saçma değildi. Böylece akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlemeye başladım. Akla dayalı bilginin ilerleyişini gözlemlediğimde ve sonuçlarını kontrol ettiğimde ortaya çıkan sonuçları tamamıyla doğru buldum. Hayatın bir hiç olduğu sonucu kaçınılmaz olarak karşıma çıkıyordu. Ben niçin yaşayayım? Benim bir gölgeyi andıran yok oluşlu yaşamımdan gerçeğe ve ölümsüzlüğe dair ne çıkar? Bu ölümsüz dünyada benim ölümlü varlığımın anlamı nedir? Bu gibi soruları cevaplandırmak için hayatı araştırmaya kalkışıyordum. Yaşadığım bütün sorularımın çözümü anlaşılacağı üzere beni tatmin etmiyordu.